Ayrım 53.
İşlerinde en çapraşık olduğu günlere rastlamış Dolay. Tekele yapmayı üstlendikleri şarap tulumbaları için haftalardır elektrik motoru peşindeydiler. İlk kez giriyorlardı böyle bir işe. Süresinde vermezlerse kolay değildi altından kalkmaları. Ödeyecekleri yüklü zarar ziyandan başka anlaşmanın bozulup değirmenlerin ellerinde kalması olasılığı da vardı. Kara borsa mara borsa bulup alacaklardı kaç aysa. Resmi dağıtım kurumuna boşuna olduğunu bile bile birkaç kez başvurdular. Kazanımları yolunu öğrenmek oldu işin. Aradıkları motorlar bir yerlerde olmalıydı. Adamını bulmak gerekiyordu. Epey gün aldı o da. Aslında Ankaralı, ünlü zengin, partinin de devletin de güvenlik kişisi Fehmi Bey'in tekel ağındaydı bu işler. Adamları başta Şişman Hazım, Ankara'da kurt bir Musevi, çeşitli illerde çeşitli kişilerce el altından yürütülüyordu. Makine parçaları, motorlar, borular, radyatörler, elektrik araç gereçleri ağır savaş koşullarında çeşitli yollardan Türkiye'ye bin güçlükle getirtilebilmiş ne varsa onların deposundaydı. Sorunu çözmek için Ticaret Bakanlığı'nda görevli bir akrabasını görmeyi Ankara'ya giden Siracettin Bey bir sürü öyküyle dönmüştü. Resmi dağıtım kurumunun başında olan ünlü bir şarkıcının kocası içindeydi bu ağın. Bir polis görevlisinin kız kardeşi bu Şişman Hazım'ın metresiymiş, kolejliymişlerdi. Kadının kocası da meğer Fehmi Bey şebekesinden deli diye tanınan, biraz da safça Siracettin bir türlü düzeltemediği, ruma çalan rodoslu ağzıyla çipil gözlerini aça aça şaşkınlık içinde anlatırken ''Motorları nereden alacağız Saraç Baba?'' ''Öyle'' derdi Siracettin Bey'e. ''Onu söyleyin siz'' dedi. Bu keneflerin kokusu ülkeyi sardı. Mektup götüreceklerdi birinden. Galata'da bir yerde buluşacakları birine parayı verip motorları bir depodan alacaklardı. Rahmi'ye düşmezdi bu iş ya, varsa yoksa Rahmi'ydi her iş için Siracettin'e göre. Yüklenerek sömürmek açık gözlüğüne değil, onun güvenine, daha da öte bir tür korunmasına sığınır gibi bir duygu taşımasına dayanıyordu bu isteği. Rahmi'nin dişine gelen yanı buydu. 3 günlük koşturmadan sonra Arap yüzü bir herifin peşi sıra gidip RDM'si bir bodrumdan motorları alarak işi ucu ucuna yetiştirdiler. Günlerce koşturmalarını gerektiren bu işin bitmesiyle de kafasında bir yere kapattığı Fehime sorunu iyice dikilip oturdu yüreğine. Hafta sonuydu. Dışarıda yemek yedi. Beyoğlu'nda bir sinemaya gitti. Eve geç döndü o gece. Saatler boyu da uyuyamadı bir türlü. İçinden iyi oldu diye geçiriyordu bir bakıma. Parti çalışıyor, biz doktor hastane kapılarında. Bir işe de yarasa bari. Avara kasnak dön dur. Ortalık ışırken kalkıp bir çay yaptı. Radyoyu kurcalayıp istasyonları arandı. Tanımadığı söz kırıntılarıyla müziklerin bir anda odaya doluşmasından ürkmüş gibi kapattı radyoyu. Bir gün önce okuduğu Tan gazetesine yeniden göz geçirdi. Üşür gibi olmuştu. Bir de hastalanırsak bakacak kimsemiz de yok artık. İkinci bardak çayı yarım bırakıp sobayı temizledi. Doldurup yaktı. İyice tutuşması için bekledi bir süre. Gidip yattı. Saatler boyu uyur uyanık dönüp durdu yatakta. Daldı bir ara. Kapının ziliyle uyandığında 11'i geçiyordu. Kemal'di gelen. Sevinmişti bir önseziyle. Haber getirdi belki de. Merdivenleri çıkarıp odaya aldığı Kemal'in üzgün, çekingen, Fehim abladan mektup olduğunu söylemesiyle garip bir sessizlik çöktü odaya. Uzattığı zarf açıp içinden çıkan kağıttaki Fehime'nin eciş bücüş yazısını görünce sevinmiş, çizgili defter yaprağının iki yanını tutan mektubu biraz şaşarak okurken de acıyla gülümseyip durmuştu. Abdurrahmi Bey'e diye başlıyordu mektup. Bana bu derdi, takdir Allahu Teala'nındır, hamdolsun. Biz kulluk görevimizde bin türlü kusurlar ettik ona. Etmedik mi? Hiçbir gün siz dinlemediniz beni. İtikadınız yok. Abdest namaz bilmediniz. Mübarek Ramazanlar bizim evde Kur'an okutup dinlediniz mi biricik olsun? Gelip geçti hep. Bir tek gün olsun oruç tutmadınız. Abdest yok, gusül yok. Başınız secdeye varmadı. Elinizi açıp bir dua etmezsiniz görmedim. Anneciğimin cenaze namazını da kılmadın. Hep de güldünüz. Şeytan da gülermiş. Ekmek bulup yememiz bizim Allah'ın inayetidir bir. Başımıza gelenler bundandır. Hafızlığa çalıştım ben, bu evlenme çıktı. Alnıma yazılmış, elimden bir şey gelmez. Demek ceza bana takdir oldu. Yüce Mevlam takdir etmiş bunu. Dinimize göre nikahımız yok bizim. Var mı? Duasız nikah olunca efendim sayılmazsın dedi, hocaya danıştık. Ayrısınız dedi. Bir büyük günah o da. Ben burada şimdi daha iyiyim. Kurban olduğum Allah dermanımı da verirse verir. Derdimi verdi. Ne takdir ederse olur. Baki Huda'ya emanet olun. Yüce Halikimiz, evliyalar, enbiyalar yüzü suyu hürmetine sizi de ıslah etsin. Gözünüzdeki perdeyi kaldırsın. Amin. Sandıktaki öteberilerimi Kemal'e verin. Fehime. Umarsız göğüs geçirmeden sonra mektubu Kemal'e uzattı. Gördün mü Kemal'cim dedi aynı acılı, alaylı gülümsemeyle. Çok üzgün görünüyordu Kemal'de. Göz ucuyla şöyle bir bakıp geri verdi mektubu. Kusura bakmayın abi dedi. Getirmeyecektim ben. Çok üstelediler. İyi ettin oğlum. Doğru dürüst bir haber aldık. Fehime ile konuştun mu? Yok abi, teyzesi geldi. Söylemiyorlar ya, merdiven köye gitti Berko. Yakınları biri var orada. Bakkal, tarikattanmış. Abim de içerledi onları. Bulaşmak istemiyor bizimkiler. Benim için de söz etmişler galiba. Bizimkilerin kafası biraz açık bereket. Yüzüne boş boş bakıp duruyordu ayrıntıları anlatıp duran Kemal'in. Nesini dinleyecekti? Sandık sepet bakıp dişe dokunur neyi varsa Fehime'nin battaniyeye sararak büyükçe bir denk yaptılar. 100 lira da para verdi Kemal'e. Arabayı yolu ödersin. Fehime'ye gönder kalanı. Başka isteği varsa bildirsin bana. Çıkıp caddeden bir taksi çevirdi Kemal. Sırtlayıp indirdi dengi. Kapıya yanaşan taksiye yüklemiş şoförün yanına geçiyordu ki Rahmi koşarak yetişti elinde paketli. İlaçları dedi. Reçeteler de burada. Artık benim zorumda yok. Fehime Hanım kullanacak ilacı sanki de. Birer ikişer toplanmaya başlayan mahallenin çocukları tam doluşmadan dönüp içeri girdi, kapattı kapıyı. Uzaklaşan araba sesinden sonra eve çöken ıssızlıkla daha merdivenleri çıkarken yalnızlığın ince sızısı çöküverdi içine. Evi bayağı dolduruyordun demek Fehime Hanım o sessizliğinle. Odaya girip de koltuğa oturunca düşünmeye başladı. Bundan sonra ne olacağı önemliydi asıl. Oradan buradan saldıran düşünceleri düzenleyeyim derken dün gecenin uykusuzluğu gelip oturdu göz kapaklarına. Direnmek istedi, olmadı. Koltukta sayıklamaya başlamıştı. Kalkıp geçti yatak odasına. Üstüne battaniyeyi çekip yattı, daldı hemen. Uyanır gibi oldu bir, iki, gene daldı. Saatler boyu uyuyup gitti böylece. Uyandığında karanlıktı, 7'ye geliyordu. Durulmuştu kafasının içi, acıkmıştı da. Oda soğuktu. Geçtiği mutfak daha da soğuktu. Bir şeyler koydu tepsiye, sıcacık oturma odasına gitti. Küllerini temizleyip kömür attı sobaya. Üstüne kıymalı pazı sahanını koydu. Yemeği de biz yapacağız artık. Az mı yaptık hapishanede? Hapishanede değiliz ama çok uzadı. Yakında da olur. Dertlenme. Yemeğini yerken çıkarıp bir kez daha okudu Fehime'nin mektubunu. Birisi söyleyip yazdırmış gibi. Bu kadar sözü nereden bulacak? İçine atıyordu demek, patladı sonunda. 3 yıl önce annesinin cenaze namazına katılmamasına bir süre küskün kalmıştı o günlerde de. Mezarlıktaki duayı elini açıp bir amin bile dememesinden de ailede epey tatsız söz edildiğini Kemal'den duymuştu. Ailenin Rahmi Usta ile ilişkisi olmamıştı pek. Fehime'nin akrabalarından kimse gelip gitmezdi belki de bu yüzden. Yükü sırtlayan Fehimecik oldu demek. O da bu kadar taşıdı. Evliyalar, enbiyaların yüzü suyu hürmetine. Bir daha okudu tümceyi, güldü. Gözümdeki perdeyi kaldıracak. Sen onun gözündeki perdeyi kaldırmazsan o seninkini kaldırır böyle. Yeni bir bulguyla yüz yüzeydi sanki. Bunca yıl ne yapmıştı bu kadınla? Pişirdiği yemeği yemiş, temizlediği evde oturmuş, sıcacık kadınlığına uzanmıştı çiçektikçe. Yaşamımı ortak ettim sessiz kadını. O kendi yolundaydı, ben kendi yolumda. Aradaki uçurumun kafama dank etmesi için tökezleyip boşluğun kıyısına gelmem mi gerekliydi? Yıllar boyu koynumuzda yatan kuzu gibi kadınla uzlaşamayacaksak bu halkla nasıl olacak? Güler yüzünü bile şeytanlık sayıyorsa ne halt edersin? İmamın peşinden gidelim, 5 vakit namaz kılıp oruç tutalım, sevsinler bizi. Gene de suç bende Fehimeciğim, sende değil, bizde. Size bir şey veremedik. Onlar bize ne verdi peki? Halkın neyi varsa ortada, sen almasını bilmezsen ne verecek? Alacak şeyi göremiyorsak gözümüzde gerçekten perde var demek. Evliyalar enbiyalara kalıyor iş. O geceyi ertesi sabahı bu düşüncelerin kıskacında geçirdi. Öğlene doğru işten ayrılıp yürüdü kalafat yerinden. Eski bir avukat arkadaşını görmeye gitti Karaköy'de bir handa. Kıl payı sıyrılmıştı eski bir tutuklamadan bu avukat Rana'da. Çoktur görüşmemişlerdi. Heyecanlı bir saygıyla karşıladı Rahmi'yi, kucaklaştılar. Üzülmüş görünerek dinledi anlattıklarını, mektubu okudu. Boşanma davası açabilirlerdi. Mektupta nikah için söylenenler de medeni kanuna karşı suç oluşturuyordu. Ayrılmayı düşünmüyorum şimdilik dedi Rahmi. Bu kadın hasta. Ameliyat olmazsa ölecek. Kocası olarak ne yapabilirim ben? Böyle bir madde var mı yasada? Akılca dengesizliği için yargı kararı gerekir. O zaman imzalayabilirsiniz ameliyat kağıdını. Çok zor. Hastaneye nasıl yatıracaksınız? Nerede olduğunu bilmiyoruz daha. Avukattan ayrıldığında esip duran yerin kesili vermesiyle boşalmış yelken gibiydi. Yolu umarı yok bu işin. Ne yapalım? Binlerce kişi ölüyor cephelerde. Hem de en seçme gençler. Bizim Fehime mızmızı değil. Öyle de bize düşen Fehime'yi kurtarmak şimdi. Kurtar bakalım. Niye gelmişti sanki bu avukatı da? Geldik işte. Bu da bitti. Buz gibiydi hava. Haliç kıyısında yağlı uskumruların cızırdattığı ızgaralardan dağılan dumanlarla mis gibi balık kokularının birbirine karıştığı salaş yerde balık yedi. Fehime de çok sever uskumruyu. Severdi. Yemek mi yiyordu aylardır zavallı? İşimize bakalım artık. Karaköy Postanesi'nden Haydarpaşa Lisesi'ndeki işine telefon açıp kararlaştırdıkları gibi konuştu Sebahattin ile. Perşembeye Reşat'a gidecekti. Dönüşte torna cemini bekler buldu atölyede. Çıraklardan birine torna tezgahında bir şey gösterip yardımcı oluyordu. Camlı yazıhaneye çıkıp konuştular yarım saat kadar. Partinin çalışmasından pek ayrıntıya geçmeden şöyle bir söz edildi. Ağızlarından çıkacak sözün bağlayıcı ağırlığıyla ikisi de ölçülüydüler. Sesini duyurabilse halka iyi şeyler söylüyordu parti. Savaşın en ağır koşullarındaydı halk, varamıyorduk ona. Özellikle Suat'la Reşat, Fuat'a yönelik eleştirilerini yinelerken Reşat'ın rakısına bir taşla dokunmadan edemedi Emin Usta. Hanımla baş başa olunca iyi gidermiş sıkkım. Moskova'yı dinliyor muydu Rahmi? Epeydir dinleyemiyordu. Geç vakte kadar çalışmışlardı son günlerde. Sovyetlerde verilmeye başlanan askersel nişanların Kızıl Ordu'nun başarısına katkılarından söz ettiğimin. Radyoda varmış dün gece. Bilmem kaç subay Suvarov nişanı kazanmış. Listesini vermişler Moskova radyosundan. Çarlık döneminin ünlü generallerinin adlarından da yararlanıyor artık rejim. Bekir'i tutuklamış polis. Onu biliyor muydu Rahmi? Nereden bilecekti? Şaşırdı birazdı. Kasımpaşa'da saklandığı evden alıp götürmüşler. Bir oyundan söz eder gibi kaygılıydı anlatırken. Birçokları gibi Emin Usta'nın da kuşkulu baktığı kişilerdendi Bekir. Ortalıkta kışkırtıcı gibi dolaşmasına yeğlemiş görünüyordu tutuklanmasını. Konuşmaya tutkulu tornacı Emin, Rahmi'nin kim bilir kaç kez duyduğu şeyleri yeniden dinlemeye bugün pek istekli olmadığını görmüş olmalı ki kalktı. İyi ki de kalktı. Ona buna, ne ona buna, en yakın arkadaşlara kuşkuyla bakıp dil uzatılması her vakit tatsız gelmişti Rahmi'ye. Tezgahları gezip çocukların işlerine göz atarken Bekir'e takılıydı kafası. Uğradığı geceden sonra görülmemişti bir daha. Yeni örgütlenmede görev almışsa çalışıyordu belki bir köşede. Ajan olsa niye alıp götürsünler tek başına? Orası belli mi olur? Bin türlü oyun heriflerdi. Emin uğrar böyle arada. Kaç kişi kaldık ki şurada? Muhalefete karşı en acımasız keskinlerden de Hasan Alediz. Bıraksan asacak Nazım'ı Hayın Paşaoğlu deyip. Arkadaşları gördü mü köşeden pır şimdi. Çevirmenlik yapıyor Babali'de. Polis dediklerimiz partiden attıklarımızdan namusuca çalışmak için haber bekleyenler var. Böyle akıp gidiyor yaşam. Nereye gidiyor? Daha yeni kımıldıyoruz. Otur otur çürüdük köşemize yıllardır. Herkeste bir ürkeklik. Doktorun Mihri'ye gösterdiği yakınlık da bundan. Partinin umutsuzluğa düştü düşecek eski uyuşuk kadrolarına moral getirdi bu genç arkadaş dedi bir gün. Yalan mı? Silmiş gibiydik hepimiz. Son toparlanmada başı çeken de o Reşat söyledi. Mihri'nin Kartal'daki evinde toplanmışlar. Evin koşulları el vermediği için çok dar tutmuşlar çağrılıları dedi. Bizim gönlümüzü almak için dedi belki de. Pek birlikte olmadık ama bizimkilere benzemeyen bir yanı var bu Mihri'nin. Yıpranmamış. Dede kızar şimdi duysa. İyice yorgundu akşam eve döndüğünde. Köfte yemişti Aksaray'da. Radyoyu kurcalıyordu ki kapı çalındı. Birden ürktü nedense. Merdivenden seslenip de Sahir Hoca'nın sesini duyunca sevindi. İnip açtı kapıyı. Fehime Hanım'dan haber var mı diye uğramıştı Sahir Hoca. Odaya çıkıp karşılıklı oturunca bir an sessiz kaldılar. Fehime'nin radyo üzerinde duran mektubunu alıp uzattı Rahmi. Haber burada dedi. Sahir Hoca dikkatle okumaya koyuldu mektubu. Sahir Hoca'ya bakarken ürkek bir suçluluk duygusu doluyordu içine Rahmi'nin. Başını kaldırıp ağır sözler etmeye başlayacaktı bu adam şimdi. Böyle bir kadınla yaşamaya utanmadın mı? Komünistim diye geziyorsun bir de. Ne derdi o zaman? Ne yapalım? Biz sizin gibi aydınlardan değiliz ki Nedret Hanımları bulalım. İşçinin kadını bu. Yalan da değildi. Komünist kadın kaç kişi var bu ülkede? Olanları tanımıştı. Onlardan da karı olmazdı. Karının komünisti nasıl olacak? Ne bileyim yani? Evet deyip mektubu uzattı Sahir Hoca. Hasta bu kadıncağız. Üzüldüğünü gösteren saygılı bir sessizlikten sonra ekledi. Ne yapmayı düşünüyorsunuz şimdi? Daha bir şey düşünemiyorum. Sahir'in hasta demesini düşünüyordu oysa. Aklından zoru var anlamınaydı belli ki. Doğru muydu? Aklından değil de aklının azlığından zoru var belki de Fehime Hanım'ın. Gözlüklerinin ardındaki zeka kuyusundan fırlayan delici bakışların üstüne dikmiş Sahir Hoca'nın önünde sınava girmiş gibi duyumsadı kendini. Kızacak oldu. Ne yapalım yani karı kaçtıysa? Karı bu kaçar. İyi etti. Ben de bir işe yararım bari. Siz nasılsınız? Nedret Hanım nasıl? Çocuklar? Belli yanıtları sıraladı Sahir Hoca'da. Sağ olsun da hepsi iyiydiler. Nedret düzgündü olaya. Bir yardımlar olabilirse çekinmesindi Rahim Usta. Çamaşıra kadın geliyordu onlara. Kirlilerini büyük oğlan gelip alırdı bir gün öncesi. Yemek işi içindi. Borçlulukla duygulanarak kesti Rahmi. Sağ olsunlardı. Kendi işini kendi görmeye alışıktı o bereket. Darda kalırsa başvururdu. Bir sıkıntısı yoktu şimdilik. Gene basan sessizlik bu işin bittiğini, daha önemli konulara geçme sırasının geldiğini bildiriyordu. Sözü açmak Rahmi Usta'ya düşmüştü. Babali'de ne var ne yok? Babali'de ne olacak? Bir sürü yalan, dolan, zavallı halkı dolandırıp duruyoruz hep birlikte. Sertti yüzü Sahir Hoca'nın. Rahmi gülümsedi. Tan iyi gidiyor dedi. Güzel şeyler çıkıyor. Başını salladı Sahir. Evet, bir o dedi. Niye Tan'a geçmediğini soracaktı. Daha önce sözün ettiklerini anımsayıp vazgeçti hemen. Zekeriya Bey'le bir yerde tartışma mı takışma mı ne olmuş aralarında? Sokulmuyordu onlara Tahir Hoca. Onlar da çağırmıyorlar. Aydınlar böyledir. Dırıltı çıkaracak bir şey bulurlar hemen. Kafası hep havalardadır bunun da ya. Güzel adam bu. İyi adam aslında. Umudumuz sizde. Sahir'in alay kokusu taşıyan bu sözlerini nasıl karşılaması gerektiğini aranır gibi gülümseyerek bakıyordu Raymus'ta. Biz dünyanın umuduyuz hocam, tüm insanlığın. Evet dedi Sahir, dünyanın umudusunuz da bu ülkenin ne kadar umudusunuz bilmiyorum. Kızacaktı tuttu, başladı gene. Kötü mü? Sen de ona boşalt içini. Sonra ne olacak? Siz niye bu kadar karamsarsınız hocam dedi. Asıl bu ülkenin umuduyuz biz. Kim var bizden başka doğruları söyleyen? Varsa bir bildiğin bize de deyiver öğrenelim. Sizi tanımasam kuşkular düşecek içime. Hocam Allah rızası için zaten sinirlerimiz bozuk. Sahir ses çıkarmadan bakıp duruyordu. Rahmi sinirli sözlerinin etkisinden sıyrılma çabası içinde bir şey aranır gibi odanın şurasına burasına bakındı bir süre. Gözleri Sahir Hoca'ya rastlayınca gülmeye vurdu. Çoktandır kavga etmemiştik dedi. Ağırdan soluğunu boşalttı Sahir. İç geçirir gibi evet sinirlerimiz bozuk dedi. Ben kavga etmeyi düşünmüyorum Rahmus'ta. Doğruyu öğrenmeye çalışıyorum. Doğrulara da dayanamıyoruz biz. Asıl sorun bu. İşimize geleni görüyoruz. Gülerek bakıyordu Rahmus'ta. İşimize gelmeyen doğru olur mu bizim? Ne biçim doğruymuş o? Şöyle bir duralayıp sürdürdü. Siz aydınsınız. Sizin gördüğünüzü göremem ben. Aydın dememe de kızıyorsunuz biliyorum. Bir ayrı yanımız var işte. Ben kafamı karıştırmaktan korkarım. Sizin işiniz de karıştırmak, öyle değil mi? Yumuşakça, takılır biçimde gülümseyerek sormuştu. Kafamızı karıştırmasaydık durgun göl gibi kokuşurduk dedi Sahir gülümseyerek. Kafaya yerleşip oturmuş düzeni kurcalayıp karıştırmak başka, kafa karışıklığı başka şey Rahmus'ta. Donup kalmış karışıklıktan kurtulmak için kurcalıyoruz biz. Rahmi'nin yüzündeki gülümseme dağıldı. O kadar incesine benim aklım ermez hocam dedi. Asıl kokuşma karışık kafalardan doğar. Yola çıkmışsınız, yolu da bilmiyorsunuz diyelim, adresi de. Nereye gideceksiniz? Yolumuz belli bizim, adresimiz de. Ben sizin de ayrı düşündüğünüzü sanmıyorum. Böyle konuşturup dalga geçiyorsunuz benimle. Bir süre sessiz baktı Sahir. Sen bizimle dalga geçiyorsun Rahmus'ta dedi. Doğrusun belki de dalga geçilecek kişileriz biz aslında. Yolumuz belli diyorsun. Ne mutlu sana. Ya peşine takıldığın kişi yanlış yere çekip götürüyorsa seni? Öyle bir derdin yok. Aklından bile geçirmiyorsun, güveniyorsun. Kızma hemen. Biz kimseye takılmıyoruz, yolu da bilmiyoruz. Ne yapalım? Biz de böyleyiz işte. Sahir'in ara sıra yaptığı gibi senli benliğe dönüştürdüğü bu yarı şaka, iğneli konuşma, gerilmeye yatkın ortama yumuşaklık getirmişti. Sevinmiş gibi bakıyordu Rahmi. Bir sözden anlayan yok mu bunların içinde diyordur şimdi bu adam. Bırak hocam dedi Rahmus'ta. Böyle düşünmediğini bilirim ben. Fehmi Hanım kaçtı diye gönlüm almaya kalkma. Tutamayıp güldü Sahir Hoca. Sözü alıyordu ki, göründüğüm kadar aptal değilimdir ben dedi Rahmi. Benim bilgim seninle görüşmeye yetmezse de ne istediğini anlarım iyi kötü. Kilom değilsin benim. Ağır sıkletsin sen. Ne dersin? Bizim doktora gidelim mi bir gün? Doktor Şefik Hüsniye. O gelir senin sorup soruşturduklarının üstesinden. Birden açılıveren bir kapı önünde şaşaladığını saklayamadı Sahir. Kendini tutmaya çalışır gibi bir kısık sesle sevinirim dedi. Doğru değil dediğin. Ben tüy sıkletim senin yanında kimi konularda Rahmus'ta. Rahmi'nin almasına bırakmadan hepsini tanımak isterdim diye ekledi. Yalnız Şefik Hüsniye'yi değil, Doktor Hikmet'i, Nazım'ı, Reşat Fuat'ı söz gelimi. Başka ne bileyim? Başka bir de Zeki var eskilerden Ankara'da. Zeki Baştımar. Atlayıp gitsen görürsün onu. Ötekiler içeride. Kolay kolay çıkamayacaklar gibi. Görmeniz için sizi de içeri yanlarına tıkmaları gerek. Olmasın. Dilenmez öyle bir şey. Reşat da içeride mi? Duralayıp bir süre baktı Rahmus'ta. Sözün gelişi sorulu vermişti belli ki. Onun nerede olduğu bilinmiyor dedi. Suriye'ye kaçmış diyorlar. Konuyu değiştirmek isteğini belli etmeden ekledi hemen. Hele bir doktoru gör bakalım. Onda bulursun aradığını. Ya bulamazsam? Birine çarpıp sendelemiş gibi duraladı Rahmus'ta. Kızacak gibi baktı. Sahir Hoca'nın bıyık altı gülümsediğini görünce gülümsedi o da. Arama o zaman dedi. Senin derdin ilacı bizim eczanede yok demektir. Donuklaştı Sahir Hoca. Ben de ondan korkuyorum dedi kırık dökük bir sesle. Bu derdin ilacı yok. Git kendini saray burnundan denize at diyeceksin o zaman. Bir kahkahayla Tanrı korusun hocam diye kesti Rahmus'ta. Nezret Hanım'a çocuklara acıyın bize kızdınız diye. Kimseye kızdığım yok Rahmus'ta dedi Sahir. Benim kuşkularım dostça kuşkular. Tanımak, öğrenmek istiyorum. Marksistim ben. Sen güleceksin belki Leninistim de. Ayrılmamız şu ki ben Lenin'i sizin gibi anlamıyorum. TKP'yi bilmiyorum. Çalışmadım bu ülkede. Örgütü hiç tanımam. Nereden tanıyacağım? Her yanı karanlığa batık bir gizlilik içinde. Bağışla Rahmus'ta. Böylesine özenli uygulanan gizliliği hükümet mi istiyor yoksa sizin örgüt mü? Onu da anlayamadım. Güldü Rahmi. Hani bir doğru yanı da yok değildi bu sözün. Komintern'de alınan TKP'nin yeni durumu, özeleştirel bir bildiriyle halka duyurması kararını bile doğru dürüst uygulamadık. Çocuklara söyleme, Sahir Hoca'ya söyleme. Tekke sırrı gibi sakla dur içinde. Yığın örgüt olacağız sonra, hem de yasal. Rahmi'nin ikircikli bakışını yakalamış olmalıydı Sahir, aldı gene. Fransa Komünist Partisi'ni anlatayım istersen dedi. 1920'de 3. Enternasyonel'e girmek için Marcel Kase'nin Sovyetlere nasıl yollandığını anlatayım sana. Önceki Tours Kongresi'ni anlatayım. Lumanit'in Sosyalist Parti'den Komünist Partisi'ne kalışını. Fransa'nın vize vermediği Clara Zetkin'in ilk toplantıya gizli gelişinden tut, daha sonraki tüm olayları, Halk Cephesi'nin kuruluşunu, Torres'leri, Douglas'ları, Martileri, ne bileyim, sor aklına ne gelirse anlatayım. İspanya'da, İtalya'da, Almanya'da, İngiltere'deki komünist partilerini, belli başlı kişilerini de bilirim iyi kötü. Türk'üm. Türkiye Komünist Partisi üzerine bildiğim iki satırı geçmez. Hükümet mi kazançlı bu işte, Komünist Partisi mi? Kimin işine yarıyor bu bizlerdeki kara cahillik? Ne dersin? Ne desindi Rahmi Usta? Tam sırasıydı söze girişmenin ya, uyku da öyle bastırmıştı ki. Aslında doğrusunuz dedi. Bizim yasaklarla hükümetin yasakları birbirine karışıyor bazı. Bilmeniz gerekli şeyleri sizden niye saklayalım? Saate baktı. Buyurun söyleşelim hocam dedi. Nedir öğrenmek istedikleriniz? Bildiğim şeylerse... Başını sallayıp davrandı Sahir Hoca. Sağ ol dedi. Benim kalkmam gerek Rahmi Ustacığım. Daha yarına yetişecek bir sürü iş var evde. Hem böyle olmaz. Yemeğe gelin bir akşam, uzun uzun konuşuruz. Öğrenmek istediğim çok şey var. Sakıncalı bulduklarınızı söylemeyin gene siz. Bir Nazım muhalefeti diye duyarız. Nedir, ne değildir, kimse doğru dürüst bir şey söylemez. 30 yılı yüklemişler adama. Nedir onu da bilmiyoruz. Doktorla buluşmaktan çok mutlu olacağım. Duraladı Rahmi. Neleri söylemeli, neleri söylememeliydi bu adama. Daha şimdiden kafasını kurcalıyordu. Sahir kalkmıştı. Doktor için de sorayım, bildiririm size dedi Rahmi. Geleceğim bir akşam, konuşuruz. Sahir Hoca gittikten sonra iliştiği koltukta düşünüp kaldı bir süre. İyi mi etmişti buluşturma sözü vermekle, hem de doktora bir sormadan. Onu kırmayacağını biliyordu doktorun. Ne diyecek, Reşat'a bir açsam mı önce? Partide olmuş bitmişleri, genel çizgileri içinde anlatalım bu adama. Ne var saklayacak yani? Sahir hocayla da konuşamıyorsak bu ülkede. Leninistim diyor adam. Başka türlü anlıyormuş Lenin'i. Nasıl anlıyormuş bakalım. Perşembe akşamı Reşat'a gittiler gene Sebati ile. Yalnızdı Reşat. Suat Hanım yoktu. Sebati de ayrıldı biraz sonra. Reşat'la kaldılar. Karısının sağlığını sorunca durumu kısaca anlattı Rahmi. Sessizce dinledi. Pek bir şey de demedi. Böyle kar alırsan başına gelecek budur diyordur içinden. Sahir hocadan açtı, ilgi gösterdi Reşat. O değilse de Suat kolay ilişki kurabilirdi. Babaalideydiler. Bir şey demedi Rahmi ya, Suat dervişle tanıştırmak Sahir hocaya verdiği sözü karşılamazdı. Doktorla tanıştıracağından söz etti. Ses çıkarmadı Reşat. Doktor sakınca görmezse olabilirdi. Dünyada, ülkede olayların gelişimini konuştular bir süre. Çok geçe kalmadan kalkıyordu ki saklanacak bir bavuldan açtı Reşat. Rahmi'nin durumu nasıldı, var mıydı uygun bir yeri? Olmazlanacak değildi ya, bir yoluna bakacağını söyledi. Aklına pat diye Sahir hocalar gelmişti niyeyse. Kasımpaşa'daki bir evde yıllardır saklı duran bu bavulu Bekir çıkarmış oradan. Bekir adının yaratacağı tedirginliği bildiğinden bavulu bulmalarını kendisinin istediğini söyledi Reşat. Partinin kimi eski yayınları varmış içinde, ona gerekli olmuş. Aradıklarını da pek bulamamış. Neyi aradığını da söylemedi. Bekir içinde bu olayda söylenecek bir şey yokmuş doğrusu. Oğlanı falakaya yatırmışlar, kan revan, günlerce yürüyememiş Sultanahmet'te, bavulu filan söylememiş. Sürgünden gelmesini ilk komitesi istemiş, bazı yararlı işler görmüş burada. Ses çıkarmadı Rahmi, Reşat'a biraz para bıraktı, Sebati'yi arayacağını söyleyip ayrıldı. Ertesi akşam Sahir hocalara bir uğrayayım diye çıktı evden, yoklarsa sinemaya gidecekti. Patron Saraç Baba, mis gibi kokan, çekilmiş kahve vermişti bir küçük paket, yanına aldı onu da. Gittiğinde yemekteydiler, onu da buyur ettiler, yemişti o. Cebinden çıkardığı kahve paketini masanın kıyısına bıraktı. Biraz kahve geçmişti eline. Biliyordu Nedret Hanım'ın sevdiğini. Hem şaşırdı hem sevindi Nedret. Zorundu kahve bulmak, sağ olsundu. Her zaman oturduğu koltuğa yerleşti gidip Rahmi. Nedret'in getirdiği pekmezli muhallebiyi severek yedi. Evdekiler masadan kalkıncaya dek yanda sandalye üstünde bırakılmış bir eski insan dergisine göz attı. Elinde kahve tepsisiyle Nedret görününce Sahir de gelip oturmuştu karşıki divana. Evecan bir beklenti içinde olduğu belliydi kahvesini içerken. Nedret Hanım'ın yanında mı konuşacağız? Niye olmasın?